Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 21. ayrım. Finnick O'Dair, Panem için yaşayan efsane gibi bir şeydir. Henüz 14 yaşındayken, açlık oyunlarını kazandığı günden beri, hala yaşayan en genç galiplerden biri. Dördüncü mıntıkada yetiştiği için o da bir kariyer haracıydı ve tahminler lehineydi ama hiçbir eğitmen ona sıra dışı yakışıklılığını kazandırmakla böbürlenemezdi. Uzun boy, atletik bir vücut, altın renkli bir ten, bronz saçlar ve inanılmaz bir çift göz. O seneki diğer haraçlar hediye olarak bir avuç tahıl ya da birkaç kibrit almakta bile zorlanırken, Finnick'in hiçbir şey ne ilaç, ne yiyecek, ne de silah istemesine gerek kalmamıştı. Rakiplerinin asıl öldürülmesi gerekenin o olduğunu anlamaları bir haftayı bulmuştu fakat artık çok geçti. Kornikopya'da bulduğu mızraklar ve bıçaklarla zaten yeterince güçlü bir savaşçıydı. Ucuna üç dişli bir zıpkın bağlanmış, gümüş renkli paraşütü aldığında, ki arenada gördüğüm en pahalı hediye bu olmalı, her şey bitmişti. Dördüncü mıntıkanın sanayi kolu balıkçılıktır. Finnick de bütün hayatını teknelerde geçirmişti. Zıpkın kolunun doğal ve ölümcül bir uzantısı gibiydi. Bulduğu bir asma türünden bir ağ örmüştü. Ağ, rakiplerini zıpkını ile öldürebilmek için etkisiz hale getirmede kullanıyordu. Birkaç güne kalmadan taç onun oldu. O zamandan beri Kapitol halkı Finnick'i ağızlarının suyu akarak istiyorlardı. Gençliğinden dolayı ilk bir iki sene ona dokunamadılar. Ancak 16 yaşını doldurduğu günden beri oyunlardaki zamanını peşinde umutsuz aşklarıyla geçirir oldu. Hiç kimse Finnick'in kalbindeki yerini uzun süre koruyamıyordu. Senelik ziyaretlerinden 4-5 kişiyi arka arkaya dizdiği oluyordu. Yaşlı ya da genç, hoş ya da sıradan, zengin ya da çok zengin, hepsine yarenlik edip abartılı hediyelerini alıyor ama asla işlerinden biriyle kalmıyordu. Ve bir kez gitti mi asla geri gelmiyordu. Finnick'in gezegendeki en çarpıcı ve en çok şehvet uyandıran insanlardan biri olduğuna itiraz edecek değilim. Fakat bana hiçbir zaman çekici gelmediğini dürüstçe söyleyebilirim. Belki fazla hoş ya da elde edilmesi fazla kolay ya da belki de gerçekte kaybedilmesi çok kolay biri olduğu içindir. Şeker teklifine karşılık hayır teşekkürler dedim. Gerçi bir ara kıyafetini ödünç almak isteyebilirim. Düğüm yeri stratejik olarak tam kasıklarının arasına denk getirilmiş altın renkli bir ağa sarılmıştı. Teknik anlamda çıplak olduğu söylenemezdi ama çıplaklığa daha fazla yaklaşamazmış. Stilistinin seyircilerine ne kadar fazla Finnick gösterirse sonucun o kadar iyi olacağını düşündüğünden emindim. Kılığınla beni kesinlikle dehşete düşürüyorsun. Cici kız elbiselerine ne oldu söyler misin diye sordu. Dudaklarını diliyle hafifçe ıslattı. Büyük ihtimalle bu hareketiyle pek çok insanı delirtiyordur. Fakat her nedense benim aklıma açlıktan ölmek üzere olan zavallı kadınlara salyalarını akıtan Gray'den başka bir şey gelmiyordu. O elbiseleri açtım dedim. Finnick kıyafetimin yakasını tutup parmaklarının arasından geçirdi. Şu çeyrek asır olayı çok kötü oldu. Kapitol'de haydut gibi yaşayıp gidebilirdin. Mücevherler, para ne istersen. Mücevherleri sevmem. Zaten ihtiyacım olandan daha çok param var. Bu arada sen paralarını neye harcarsın Finnick dedim. Ah senelerdir para gibi bayağı şeylerle işim olmadı dedi Finnick. O zaman insanlar arkadaşlığından aldıkları keyfin karşılığını sana nasıl ödüyorlar diye sordum. Yumuşak bir sesle sırlarla dedi. Kafasını eğince dudakları dudaklarıma değecek kadar yaklaştı. Ya sen alevler içindeki kız? Zamanımı almaya değer sırlarım var mı? Aptalca bir nedenden ötürü kızardım ve kendime ayaklarımı yere sağlam basmam gerektiğini hatırlattım. Hayır, ben açık bir kitap gibiyim diye fısıldadım. İnsanlar sırlarımı benden önce öğrenmiş oluyorlar, gülümsedi. Ne yazık ki doğru söylüyorsun. Gözleri yana kaydı. Pita geliyor, düğününüzü iptal etmek zorunda kalmanıza çok üzüldüm. Bunun sizin için ne kadar büyük bir yıkım olduğunu tahmin edebiliyorum. Ağzına bir küp şeker daha attıktan sonra telaşsız adımlarla yanımdan uzaklaştı. Pita benimkinin birebir aynısı kostümüyle yanıma geldi. Finnick O'Dair ne istiyormuş diye sordu. Dönüp dudaklarımı Pita'nın dudaklarına yaklaştırıp Finnick'inkini taklit eden bir fısıltı ve en baştan çıkarıcı sesimle bana şeker ikram etti ve bütün sırlarımı öğrenmek istedi dedim. Pita güldü. Ayık, gerçek olamaz. Gerçek dedim. Tenimdeki ürperti geçince devamını da anlatırım. Sence sadece birimiz kazansaydık biz de onlar gibi olur muyduk? Pita bu soruyu sorarken çevresine, diğer galiplere bakınıyordu. Bu ucube gösterisinin bir parçası. Tabii ki, hele sen, dedim gülümseyerek. Aa, neden hele ben, diye sordu. Üstünlük taslayarak, çünkü senin güzel şeylere zaafın var, benim yok, dedim. Seni kolayca Kapitol havasına sokarlardı, kendini tamamen kaybederdin. Zevkli olmak, zaaf sahibi olmak demek değildir, dedi Pita. Büyük olasılıkla senin dışındaki konularda. Müzik başladı ve kapıların ilk araba için açıldığını gördüm. Kalabalığın uğultusu içeri doldu, gidelim mi? Elimi tutup arabaya binmeme yardım etti. Yerimi alınca onu yukarı çektim. Hiç kıpırdama, diyerek tacını düzelttim. Tulumunun ışıklandırılmış halini gördün mü? Yine muhteşem olacağız. Kesinlikle. Ancak Portia mağrur durmamızı söyledi. El sallamak falan yok, dedi. Bu arada onlar neredeler? Bilmem. Geçit alayını taradım. Belki de işe koyulup ışıklarımızı kendimiz yaksak daha iyi olacak. Öyle yaptık. Biz ışıldamaya başlarken insanların bizi işaret ederek birbirlerine bir şeyler söylediklerini fark ettim ve bir kez daha açılış törenine damgamızı vuracağımızı biliyordum. Neredeyse kapıdaydık. Kafamı çevirdim ama geçen sene son ana kadar yanımızdan ayrılmayan Portia ve Sina görünürlerde yoklar. Bu senede el ele tutuşmamız gerekir mi acaba, diye sordum. Sanırım işin o kısmını bize bıraktılar, dedi Pita. Tonlarca makyajın bile gerçek anlamda ölümcül bir ifade veremeyeceği o mavi gözlere baktım ve daha bir sene önce onu öldürmeye nasıl da hazırlık olduğumu hatırladım ve onun beni öldürmeye çalıştığına ne kadar inandığımı. Şimdi her şey tersine dönmüş durumdaydı. Onun hayatta kalması için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydım ve bedelinin kendi hayatım olacağının farkındaydım. Ancak benliğimin benim arzu ettiğim kadar cesur olmayan tarafı, yanımdaki kişinin Haymitch değil, Pete olmasından son derece memnundum. Daha fazla tartışmamıza gerek kalmadan ellerimiz birbirini buldu. Tabii ki bu işe tek parça olarak girecektik. Biz akşamın solmaya yüz tutmuş ışıklarına karışırken kalabalığın sesi ortak bir haykırışa dönüştü. Ancak ikimiz de tepki vermedik. Ben gözlerimi olabildiğince uzak bir noktaya dikip ortada seyirci yokmuş, hisleri yaşanmıyormuş gibi davranıyordum. Yol üstündeki dev ekranlara yansıyan görüntümüz gözüme takıldı. Sadece güzel değil, aynı zamanda karanlık ve güçlüydük. Hayır, daha fazlası da vardı. Biz 12. mıntıkanın çok acı çekmiş ve zaferlerinin tadını yeterince çıkaramamış talihsiz aşıklarıydık. Hayranlarımızın sempatisini kazanmak, onları gülümsemelerimizle fethetmek, öpücüklerini yakalamak peşinde değildik. Bizler affedici olmaktan çok uzaktık. Ve ben bu duyguyu seviyordum. Sonunda kendim olma fırsatını buluyordum. Kıvrılarak şehir meydanının dönemecine saparken birkaç stilistin Sina ve Portia'nın haraçlarını ışıklandırma fikrini çalmış olduklarını gördüm. Elektronik eşya üretimiyle haşır neşir olan 3. mıntıka haraçlarının elektrik ampulleriyle süslenmiş kostümleri en azından mantıklı geliyordu. Ya hayvancılıkla uğraşan 10. mıntıkanın inek kılığına bürünmüş haraçlarının alevli kemerlerine ne demeli, ne yapıyorlardı? Kendi kendilerini ızgara yapmaya mı çalışıyorlardı? Acınacak derecede gülünçtü. Diğer taraftan Pita ve ben sürekli değişen kömür kostümlerimizle gerçekten büyüleyici olmalıyız. Çünkü haraçların çoğu gözlerini bizden ayıramadılar. 6. mıntıkanın morfin bağımlısı olarak tanınan çiftini özellikle etkilemiş olmalıyız. Her ikisi de bir deri bir kemikler, sarkık ciltleri sarımtırak bir renge dönüşmüş. Başkan Snow balkonundan çeyrek asır oyunlarına hoş geldiniz temalı konuşmasını yaparken bile aşırı büyük gözlerini üzerimizden ayıramadılar. Marş başladı. Meydanda son turumuzu attık. Yanılıyor muydum yoksa? Başkanın bakışları da mı bize sabitlenmiş durumdaydı? Pita ve ben gevşemek için eğitim merkezinin kapıları ardımızdan kapanına dek bekledik. Sina ve Portia performansımızdan son derece hoşnut halde bizi bekliyorlardı. Bu sene Haymitch de boy göstermeye karar vermişti ama bizim arabanın değildi, 11. mıntıka araçlarının yanındaydı. Kafasıyla bizi işaret ettiğini gördüm. 11. mıntıka araçları Haymitch'in peşi sıra bize merhaba demeye geldiler. Chef'i görüntü itibariyle tanıyordum çünkü uzun seneler boyunca onu ekranda Haymitch'le içki şişelerini değiş tokuş ederken seyrettim. Yaklaşık 1.85 metre boyunda, Koyu renk tenli bir adamdı. Kollarından biri çolak çünkü 30 sene önce galip çıktığı açlık oyunlarında elini kaybetmişti. Yerine yapay bir kol almayı önerdiklerinden emindim. Tıpkı Pita'nın bacağının alt kısmını budamak zorunda kaldıkları zaman olduğu gibi. Ama sanırım Jeff bu teklifi kabul etmemişti. Kadın Cedar, zeytuni teni ve yer yer kırçıllaşmış düz siyah saçlarıyla pekala dikiş sakin olabilirmiş. Başka bir mıntıkanın ferdi olduğunu ele veren tek yeri altınımsı kahverengi gözleriydi. 60 yaşlarında olmalıydı ama çok güçlü görünüyordu. Ve seneler içinde yaşadıklarının etkisinden kurtulmak için alkol, morfin ya da başka bir kimyasal maddeye sığınmadığı da belli oluyordu. İkimizden biri tek kelime edemeden Cedar beni kucakladı. Rue ve Trash için olduğunu tahmin ediyordum. Kendimi tutamayarak fısıldadım. Aileleri. Beni bırakmadan önce yumuşacık bir sesle hayattalar dedi. Jeff sağlam kolunu omzuma doladı ve beni tam dudağımdan öpüverdi. Ben şaşkınlık içinde hızla geri çekilirken Jeff ve Hamish kahkahayı bastı. Kapitol görevlileri bizi sert tavırlarla asansörlere yönlendirmeden önce ancak bu kadar zamanımız oldu. Duruma olabildiğince aldırmaz görünen galipler arasındaki yakınlaşmalardan aralarında müthiş bir rahatsızlık olduğu hissine kapıldım. Pita ile el ele asansörlere doğru yürürken birisi yanıma sokuldu. Kız üstü yapraklı dallardan yapılma başlığını çıkarıp nereye düştüğünü aldırmadan arka tarafa savurdu. Joanne Mason, 7. mıntıka, kereste ve kağıt, yani ağaç. İnsanların onu yok saymalarına neden olacak kadar zayıf ve çaresiz bir görüntü çizerek kazanmıştı. Sonra hain bir öldürme yeteneği sergiledi. İnatçı saçlarını şöyle bir karıştırırken gözlerini çevirdi. Kostümün berbat, değil mi? Stilistim Kapitol'ün en büyük salağı. Sayesinde bizim mıntıkanın haraçları tam 40 senedir ağaç kılığında geziyorlar. Keşke Sina benimle olsaydı, harika görünüyorsun. Kız sohbeti. Her zaman çok başarısız olduğum bir alandı. Kıyafetler, saç ve makyaj üzerine yorumlar. Bu yüzden yalan söylüyordum. Evet, kendi giyim koleksiyonumu tasarlamama yardım ediyor. Kadife ile neler başarabildiğini görmelisin, kadife. Aklıma gelen tek kumaş türünü söyleyiverdim. Gördüm. Sizin turda ikinci mıntıkada giydiğin şu askısız elbise. Ekranın içine dalmak, elbiseyi üstünden yırtıp almak istedim doğrusu, dedi Joanne. Buna hiç şüphem yok diye düşündüm. Etimden de biraz koparırdın herhalde. Asansörleri beklerken Joanne ağacın kalan kısmını da çıkarıp ayaklarının dibine bıraktı. Sonra tiksinti içinde ayağıyla etti. Üzerinde orman yeşili terlikleri dışında kumaş namına bir şey kalmadı. Böylesi daha iyi. Kendimizi aynı asansörde bulduk. Pita'nın hala yanıp sönmekte olan kostümünün ışıkları çıplak memelerinde yansırken Joanne 7. kata kadar hiç durmadan Pita'nın tabloları hakkında konuşuyordu. Joanne asansörden inerken Pita'dan tarafa bakmadım ama sırıttığını biliyordum. Kapılar Jeff ve Cedar'ın arkasından kapanıp bizi baş başa bırakınca elini biraz sertçe bıraktım. Pita bir kahkaha koyverdi. Kendi katımızda asansörden çıkarken ona dönüp ne dedim. Ne olacak sen Katniss dedi, göremiyor musun? Neyin varmış? Hepsinin neden böyle davrandıklarını göremiyor musun? Finik ve küp şekerleri, Jeff'in seni öpmesi, Joanne'in soyunması. Daha ciddi bir ses tonu takınmaya çalışıyor ama başarısız oluyordu. Seninle oynuyorlar çünkü sen bilirsin işte. Hayır bilmiyorum dedim. Gerçekten de neden bahsettiği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Yarı ölü olmama rağmen arenadayken çıplak halime bakamıyordum. Sen çok safsın dedi nihayet. Saf filan değilim dedim. Son bir sene boyunca ne zaman ortalıkta bir kamera olsa seni soyup durdum. Evet ama demek istediğim Kapitol'ün gözünde safsın işte dedi. Bariz biçimde gönlümü almaya çalışarak. Benim için kusursuzsun. Onlar sadece seni kızdırmaya çalışıyorlar. Hayır bana gülüyorlar tıpkı senin gibi dedim. Hayır. Pita kafasını salladı ama gülmemek için kendini zor tuttuğunu görebiliyordum. Diğer asansörün kapıları açılırken oyunlardan kimin sağ çıkması gerektiği konusuna yeniden ciddi ciddi kafa yormaya başladım. Hamish ve Effie bize katıldı. Bir şeye sevinmiş gibi bir halleri vardı. Sonra Hamish'in yüzü sertleşti. Tam yine ne yaptım diyecekken bana değil arka tarafıma yemek salonunun girişine baktığını fark ettim. Efi de gözlerini kırpıştırarak aynı yöne bakıyordu. Sonra neşeli bir sesle, "Görünüşe bakılırsa bu sene size takım düzmüşler," dedi. Arkama dönünce, geçen sene oyunlar başlayana kadar bakımımı üstlenen kızıl saçlı Avox kızını gördüm. Burada bir arkadaş bulmanın ne hoş bir şey olduğunu düşünüyordum. Sonra yanındaki genç adamı fark ettim. Onun da kızıl saçları vardı. Efe'nin takım düzmekten kastı bu olsa gerek. Ve sonra ensemden aşağı bir ürperti indi. Çünkü genç adamı da tanıyordum ama Kapitol'den değil. Uzun seneler boyunca Hop'ta havadan sudan sohbet ettiğim, yağlı sinin çorbası eşliğinde şakalaştığım ve Gale'in kan kaybından ölmek üzere meydanda bilinçsiz yatarken gördüğüm. Yani Avox'umuz Darius'tan başkası değildi. Haymitch bir sonraki hamlemi tahmin edercesine bileğime yapıştı ama ben de en az Kapitol işkencecilerinin Darius'u soktukları yeni hal kadar nutku tutulmuş durumdaydım. Haymitch bir defasında bir daha konuşmamaları için Avox'ların dillerine bir şeyler yapıldığından bahsetmişti. Kafamın içinde Darius'un bana takılmak için Hob'un bir ucundan diğerine çınlayan şakacı ve neşeli sesi yankılanıyordu. Onunki diğer galiplerin alaylarına benzemiyordu çünkü biz birbirimizi samimi olarak severdik. Gale onu görebilseydi. Ona doğru herhangi bir hamle yapmamın, tanıdığıma dair en ufak bir hareketimin Darius'un ceza görmesiyle sonuçlanacağını biliyordum. Bu yüzden birbirimizin gözlerinin içine bakmakla yetindik. Darius artık dilsiz bir köleydi. Bense ölüme doğru yürüdüm. Zaten birbirimize söyleyecek neyimiz var ki? Birbirimiz için üzüldüğümüzü mü söyleyeceğiz ya da diğerinin acısını içimizde hissettiğimizi mi? Birbirimizi tanıma şansına sahip olduğumuz için memnun olduğumuzu. Hayır. Darius beni tanıdığına memnun falan olmadı. Orada olup Trade'i durdurabilseydim, Gale'i kurtarmak için kendini öne atması gerekmezdi. Avox olmazdı. Daha da önemlisi benim Avox'um olmazdı. Çünkü Başkan Snow'un onu sadece benim çıkarım için buraya yerleştirdiği aşikardı. Bileğimi çevirip Haymitch'in elinden kurtardım ve doğruca eski odama gidip kapıyı arkamdan kilitledim. Dirseklerimi dizlerime, alnımı yumruklarıma dayayarak yatağın kenarına çöktüm ve karanlıkta ışıldayan tulumunu seyrederek 12. mıntıkadaki eski evimde ateşin yanına kıvrıldığımı hayal ettim. Güç kaynağı tükenirken tulum yavaş yavaş siyaha dönüyordu. Bir süre sonra Efi beni akşam yemeğine çağırmak için kapıyı tıklatınca yerimden kalktım, tulumumu çıkardım, düzgünce katlayıp tacımın yanına masaya koydum. Banyoda yüzümdeki koyu renk makyaj kalıntılarını temizledim. Düz bir tişört ve pantolon giyip koridora çıkıp yemek salonuna doğru yürümeye başladım. 21. ayrımın sonu. Sayfa 230. Devamı 22. ayrımda.